Ayrım 20. Peter Pan Sendromu. Dr. Dan Keeley. Sayfa 215. Arkadaşlar ve kardeşler için. Dizüstü yere çöken ve deliklerden dışarıyı gözleyen erkek çocuklar, çeşmenin etrafında toplanıp dedikodu yapan kadınlardan farklı değildirler. Erkek çocuklar hızla temizlik yaparak olmayan bir lavaboda olmayan bulaşıkları yıkar ve olmayan tabakları orada olmayan bir dolaba dizerler. Eğer arkadaşınızın bir PPS kurbanı olduğunu düşünüyorsanız ona yardım edebilirsiniz. Erkek kardeşiniz büyümeyi reddediyorsa, kardeş ilişkileriniz ona yardım etmeniz için size aile içinden bir yol sunabilir. İlişkiniz ne olursa olsun Peter'ın lejyonundaki erkek çocukların izinden gitmeyin. Barry'nin betimlemesi kayıp çocukların Peter'ın arkasından çocukluğu hakkında konuşmaktan kendilerini alamadıklarını öne sürer. Peter yanlarındayken onun taklitlerine uyarak aptallığına katlanırlar. Bir PPS kurbanıyla alay etmek kolaydır ama ona yardım etmek zordur. Dizlerinizin üstüne çöktüğünüzü, gözetlediğinizi, dedikodu yaptığınızı veya kurbanın gerçekçi olmayan davranışlarını desteklediğinizi fark ederseniz, size kurbana yardım etme girişiminizi bir süre askıya alıp kendinize bakmanızı öneriyorum. Siz de sihirli değneğe ve asla diyarına güvenerek mi yaşıyorsunuz? Yetersizlik ölçüsü. Tüm erkeklerin ruhlarına bir miktar sihirli toz serpiştirilmiştir. Eğer sihirli tozun kendilerini denetlemesine izin vermek yerine kendileri onu denetlerse, yaşama bir gencin bakış açısından bakıp sürekli büyüyebilirler. Bu nedenle olası bir PPS kurbanına yardım etmeyi düşünüyorsanız, adamın ruhunun ne kadar sihirli tozla kaplı olduğuna karar verirken dikkatli olmalısınız. Bir başka deyişle, kurbanın yetersizliğinin ne ölçüde olduğunu değerlendirmelisiniz. Bir erkeği annesi, karısı veya sevgilisi gibi tanıyamazsınız. Ama kimi açılardan onu daha iyi tanıyabilirsiniz. Eğer o bir PPS kurbanıysa, sevdiği kadınlara göstermediği davranışlarını göreceksiniz. Bir kız kardeş olarak çok önemli bir etki konumunuz olması olasıdır. Devamı aşağıda. Ona yardım etmeyi önermeden önce şu soruyu yanıtlamalısınız. Onun işine burnumu sokmaya ne hakkım var? Kurbanın olası yetersizliğinin bir değerlendirmesi size cevabı verecektir. Arkadaş ya da kardeş dediğiniz adam çoğunlukla aşağıdaki gibi davranıyorsa yardım etme sorumluluğunun hakkınız olduğuna inanıyorum. Bir arkadaş ya da aile olmak budur. Kurban aşağıdakileri yapıyor mu? Şovenist tavırlar. Kadınların neden erkekler gibi davranmaları gerektiğini düşündüklerini anlamıyorum. Cinsel rol çatışması. Bunlar bir ortaya çıkarsa başımız ciddi şekilde derde girer. Tecavüz konuşması. O fahişeyi bir erkeğin ona neler yapabileceğini öğreteceğim. Aşırı içki içme. Sarhoş olmak için içer, sonra da başkalarına terbiyesizce ve kabaca davranır. Ya da sadece içki içme sorunu vardır. Kabadayı gibi çirkin davranışlar. Bu tip erkeğe en iyi örnek bir spor karşılaşmasına gidip şiddete başvuran, bozucu davranan ve çevresindeki herkes için eğlenceyi berbat eden erkektir. Bu genellikle fazla içki içmekle ilgilidir. Çılgın gibi araba kullanma. Yolun sahibi kendisiymiş gibi araba kullanır ve başkaları en ufak bir hata yapsalar küplere biner. Bencillik. İlginin merkezi olmak ister, çelişen fikirlere kulak asmaz, kendi için üzülmeyi sever. Ön yargı. Kendini ırkçı şakalar yapmaya mecbur eder. Azınlıklardan sürekli aşağılayıcı şekilde söz eder. Tuzaklardan sakının. PPS kurbanının sosyal, kişisel duyarsızlıklarıyla karşılaştığınız zaman ilk olarak onun tavırlarını ve davranışlarını desteklemeyi reddedin. Aslında ona olumlu bir şekilde yardım etmeye çalışırken karşınıza taştan bir duvar çıksa bile onun taklitçiliği, sahte neşesi ve çirkin davranışlarına uyum sağlamayı reddederek onu destekleyebilirsiniz. Aşağıdaki yönergelere uyup PPS kurbanının sorunlarını ters şekilde destekleyerek tuzağa düşmeyin. Yapmayın. Düşüncesizce davrandığında kikir demeyin. Irkçı şakalarına gülmeyin. Onu arkasından eleştirmeyin. Şovenist tavırlarını kabul etmeyin. Manyak gibi araba kullandığında onunla gitmeyin. Hoşgörüsüzlüğüne cevap vererek cinsel rol çatışmasını desteklemeyin. Yeterince içki içmişse ona içki almayın. Topluluk içinde şiddete başvurduğu ve çirkin davranışlar sergilediği zaman onunla oturmaya devam etmeyin. Tecavüz konuşmalarını desteklediğinizi gösteren bir imada bulunmayın. Başkalarının ilgisini çekmeye çalıştığı zaman ona ilgi göstermeyin. Ona acımayın. Kazanması gerektiği zaman onunla rekabet etmeyin. Başkalarına kaba davrandığı zaman etrafında olmayın. Bunlardan herhangi birini yaptığınız zaman bir arkadaş gibi davrandığınızı düşünebilirsiniz. Ama aslında sadece durumu kötüleştirirsiniz. Etkin olarak göz ardı etme. PPS kurbanına yardım etmenin ilk adımı bir durumu kurbanın davranışına doğrudan meydan okumadan değiştirmeye çalışmaktır. Bunu etkin olarak göz ardı etme dediğim bir teknikle yaparsınız. Adamın yaptıklarını veya söylediklerini göz ardı edersiniz ve belli bir davranışın döndüğü yönü değiştirirsiniz. Etkin olarak göz ardı etmeyi başarmak için aşağıdaki önerileri deneyin. Yapın. Kadınların birey olmalarının önemi üzerinde konuşarak bunun erkekler de dahil olmak üzere herkesin yararına olacağını söyleyin. Ona bira yerine kahve, çay veya soda ikram edin. Homoseksüellerin de mutlu olmaya senin kadar hakları vardır deyin. Manyak gibi araba kullandığında sakince oraya tek parça halinde varmak istiyorum deyin. Kişisel olarak ben sevişmeye zorladığım birini değil, benle cinselliği paylaşmak isteyen birini istiyorum gibi bir yorumla tecavüz konuşmalarına karşı çıkın. Topluluk içindeki çirkin davranışlarına bunu seyretmekten gerçekten hoşlanmıyorum diyerek tepki gösterin. Hiçbir şey söylememiş gibi davranarak bir sohbeti tekeline almaya çalıştığı zaman başka birine bir soru sorun. Bu hafif saldırgan adımlardan birini attığınız zaman sert tepkiler almaya hazırlıklı olun. PPS kurbanı söylediği bir şeyin göz ardı edilmesinden veya dinleyicilerinin ondan uzaklaştırılmasından hoşlanmayacaktır. Yetersizlik ölçüsü ne kadar yüksek olursa, kurbanın sizin eylemlerinizi kendi davranışını arttırmak için bir uyarıcı olarak kullanması o kadar olasıdır. Bir sonraki adım neşeli bir yüzleşmeyi içerir. Arkadaşınıza veya kardeşinize onu durumu hafife almaya cesaretlendirerek yardım edebilirsiniz. Yükünüzü azaltmak için mizahı kullanırsanız şu önerilere kulak verin. Yapın. İçki içmek kafanı kazan gibi yapıyor dostum, deyin. Kadınları dünyadan sileceğinden eminsin değil mi, deyin. Başkalarıyla alay etmek için ön yargılı yorumlarda bulunduğu zaman kabarık bir dişçi faturası ödemek istemiyorsan sakinleşsen iyi olur, deyin. Topluluk içinde iyi huylu bir şekilde ilk bira içişimi anımsıyorum da ben de bir aptal gibi davranmıştım, deyin. Pervasızca araba kullandığı zaman rekor kırmaya mı çalışıyorsun diye sorun. Sohbeti tekerine almaya çalıştığı zaman grubun üyelerinden birine bizimki politikacı olmaya hazırlanıyor deyin. Golf kulübünde veya tenis kortunda beni vurmaya çalışmayı sürdürürsen ağlarım deyin. Tecavüz konuşması yaptığını duyduğunuz zaman ona bir erkeğin neler yapacağını gösterebilirsin ama sonra o da sana bir kadının neler yapabileceğini gösterir ve bu arada seni öpmez deyin. Homoseksüeller aleyhinde konuştuğu zaman şu cüretkar cevabı deneyebilirsiniz. Bir homoseksüelle ilişki kurabileceğinden mi korkuyorsun? Mizah PPS kurbanının bir toplantıya yaptığı büyüyü bozabilir ya da çok düşmanca görünebilir. Yukarıdaki önerilerin sonuncusu gibi. Fırtınalı bir durumu düzeltmeye çalışırken durum kötüye giderse hemen geri çekilin. Hafif yüzleşme. Yardım etme yolunda bir sonraki adım sizi yeni bir alana götürür. Bu hafif bir yüzleşme gerektirir. Şimdi kurbanı doğrudan davranışını hedef alan bir şey söyleyin. Onunla yüzleşmek için olası en iyi zamanı bulun. Yani bunu ikiniz yalnızken yapın. Yüzleşmenin hafif olmasının sebebi ardındaki nedendir. Seni gerçekten önemsiyorum ama zaman zaman yaptığın şeylerden hoşlanmıyorum. PPS kurbanına yardım etme yönündeki bu dev adımı atmaya karar verirseniz şu önerileri izleyin. Söyleyin. Etrafta erkeklik taslamak zorunda değilsin. Maço gibi davranmazsan kadınlar senden daha çok hoşlanırlar. Bu çıkarcı hepsini hallet konuşmaların sevişme şansını yok ediyor. Kibar davran. İçinde nezaket olduğunu biliyorum. Senden kötü durumda olan insanlara çok yardımcı olduğunu gördüm. Gerçekte bu kadar katı olduğuna inanamıyorum. Gösteriş yapmak sana göre değil. Sen bunun için fazla kibarsın. Göründüğün kadar aşağılık değilsin. Aslında sen sadece bir kedi gibisin. Keskin pençelerinden çok yumuşak tüylerini kullanmalısın. Bu kadar çok böbürlendiğin zaman diğer insanların senden nasıl uzaklaştıklarının farkında değilsin herhalde. ve insanların senden hoşlanmalarını istediğini biliyorum. Yavaşla, etrafında dostlarım var ama onlara konuşmaları için bir şans vermelisin. Sanırım zaman zaman kendini sevmiyorsun. İçki içmen beni kaygılandırıyor, sarhoş oluyorsun ve farkında değilsin. Geçen gece hokey maçında olduğu gibi dün gece de hoyratlaştın ve bu beni utandırdı. Başka insanların eğlencelerini bozmayı gerçekten istediğine inanmıyorum. Zaman zaman senden korkuyorum. Örneğin araba kullandığın zaman sanki intihar etmeye çalışır gibisin. Gördüğünüz gibi hafif yüzleşme destek ve ilgi unsuru içerir. Söylediklerinizde umut vardır. Adamla yüzleşirken onu hafif hafif okşarsınız. Hafif yüzleşme özellikle bir kız kardeşin kullanımında etkili olur. Hafif yüzleşmeyi kullanırken onun küçükken ne kadar tatlı olduğundan da söz edin. Asi bir çocuk bile olsa özellikle 10 yaşından küçük olduğu zamanlardan ona söyleyecek olumlu bir şey bulun. Hafif yüzleşmeyi kullanan bir kız kardeş hala bir aile bağı olduğu gerçeğine güvenmelidir. Bir abla bu yaklaşımda küçük bir kardeşten daha şanslı olacaktır. Hafif yüzleşme geri teperse, kurban sorunlarım seni ilgilendirmez derse iki seçeneğiniz vardır. Bir sonraki ve son adıma geçin ya da yardım etmeye çalışmaktan vazgeçin. Bu kararı verirken PPS kurbanının narsist, asla asla diyarına kimseyi dinlemeyecek kadar çekilmiş olabileceğini unutmayın. Bu noktada kurban tamamen aşağılık bir insan olur. Doğrudan yüzleşme. PPS kurbanına yardım etmek için son adım yap ya da öl ifadesini içerir. Her şeyi denediyseniz ve bir sonuç alamadıysanız doğrudan yüzleşmeyi deneyin. Doğrudan yüzleşme aşamasına geldiyseniz büyük olasılıkla arkadaşınıza veya kardeşinize öfke duyuyorsunuzdur. Bu öfkeyi seslendirin ama bu sesin olumlu olmasını sağlayın. Ancak bu yüzleşmedeki imadan kaçınmanız mümkün olmayacaktır. Bu ima, böyle davranmakta ısrar edersen bir arkadaş olarak beni kaybedeceksindir. Söyleyin, sevilmeye değer doğru düzgün hiçbir kadın senin maçoluğuna uzun süre dayanamaz. Karşılıklı saygı ve paylaşımla cinselliğin harika olabileceğini biliyorum. Senin tecavüz konuşmaların insanda hiç istek bırakmıyor. Manyak gibi araba kullanmaya devam edersen senin arabana bir daha binmeyeceğim. Kaza geçirmek istemiyorum. Buraya tenis, golf ve bunun gibi eğlenmeye geliyorum. Ama sen böyle oynayınca oyun ıstırap haline geliyor. Kendimize gelelim ya da bir daha birlikte dışarı çıkmayalım. Topluluk içinde çirkin şekilde gösteriş yapmaya başlayınca sakinleşmezsen giderim. İçki içmeye yalnız gitmek zorundasın. Arkadaşımın sarhoş olduğunu görmeden de yeterince sorunum var zaten. Harika bir danışman tanıyorum. Neden bir iki defa onunla konuşmuyorsun? Sana bir zararı olmaz. Üstelik işine yarayabilir. Karın ve çocuklarınla ilgilenmiyor gibi davrandığında kendilerini nasıl hissettiklerini biliyor musun? İnsanlara onları sevdiğini göstermeye başla. Düşüncesizce davranmaya devam edersen yanında olmayacağım. Seninle ilk görüşmemizden bu yana çok değiştin. Sana neler oluyor anlat bana. Sana yardım edebilir miyim? Sorunların olduğu açık ve bunun farkında bile olmadığını sanıyorum. Bu doğrudan yüzleşmeler ilk önce özel olarak yapılmalıdır. Bunlar göz ardı edilir veya reddedilirse sadece bir seçeneğiniz kalır. Onları başkalarının yanında söylemek. Bu aşırı sert yaklaşımı çok ender olarak öneririm. Sözünü ettiğimiz yaklaşım kurbanı utandırarak yardıma gereksinimi olduğunu kabul etmesini sağlayabilir ama daha fazla isyan etmesinin neden olması daha olasıdır. Son tahlilde arkadaşınız veya kardeşiniz olan PPS kurbanına yardım etmek için elinizden gelen her şeyi yaptığınızı bilmeniz gerekir. Bu kısımda ana hatları verilen adımlar sizi elinizden gelenin en iyisini yapmaya yönlendirir. Yardımınızın işe yarayıp yaramadığını görmeniz bir gün, bir hafta ya da bir ay sürebilir. Bütün girişimleriniz başarısızlıkla sonuçlanırsa tek seçeneğiniz kalır. Senin dostun olmayacağım ve sen yaşamını mahvederken boş boş oturmayacağım. Yardımıma gereksinimin olursa beni nerede bulacağını biliyorsun, deyin. Giderken son hareketinizin asla asla diyarının sihirli tozunu yok etmek için gereken şey olabileceğini unutmayın. Kurbanlar için. Peter kimi açılardan neden kendisine dokunulmaması gerektiğini anlasa da çoğu açıdan anlamaz. Bu onun varoluş bilmecesiyle ilgili bir şeydir. Durumun anlamını çözse çığlığı yaşamak muazzam bir macera olabilir olabilirdi. Larry adında çok iyi bir arkadaşım var. Bir psikolog ve psikoterapist olarak partilere çağrılmamakla baş etmeyi gayet iyi öğrendim. Kimse bir psikologla yakın arkadaş olmayı istemiyor. Larry bir istisna. Zamanımın tümünü insanları çözümlemekle geçiremeyeceğimi bilecek kadar olgun. Larry kesinlikle çok güzel bir insan. Kibar, sevgi dolu, nazik ve dürüst. Büyük bir şehirde avukatlık yapıyor. İki tane canlı, iyi huylu çocuğu var ve sevdiğim ve hayran olduğum çok özel bir karısı, Tinker'ı var. Larry varlığıyla dünyayı daha iyi bir yapan türden bir insan. Ama Larry her zaman bu kadar sevgi ve yaşam dolu değildi. Bir zamanlar Peter'a ve Kayıp Çocuklar Lejyonu'na bağlılık yemini etmişti. Peter gibi Larry de çoğu zaman varoluş bulmacasında kendini yalnız ve kaybolmuş hissediyordu. Larry bulmacayı çözdü. Zor bir mücadele verdi. Larry asla diyarından dönerken pek çok yaralanma, pişmanlık ve üzüntü yaşadı. Ama Larry başardı. Larry bir gece bana yolculuğunu anlattı ve bulmacanın çözümünü benimle paylaştı. Onun arkadaşı olmak benim için çok kolaydı. Bir kere bile terapiyi ya da doğru şeyi söylemeyi düşünmedim, sadece dinledim. Bitirdiğinde birlikte ağladık. Evimden ayrılırken kucaklaştık. Larry'i seviyorum. İşte onun öyküsü. İlk yıllar. Larry kendi halinde, iradesi güçlü bir çocuktu. Bir çiftlikte yaşıyordu. Evi Orta Batı'da, her yerden uzakta, kırsal alandaydı. Uzun yıllar köpekler, inekler, ördekler, domuzlar, atlar ve tavuklarla birlikte olduktan sonra Larry yaşamın tamamının hayvanlarla paylaştığı ahır kadar sakin ve huzurlu olduğu fikrine edinmişti. Ahırdaki durgunluk Larry'nin ailesinin duyduğu korkuya taban tabana zıttı. Bugüne kadar Larry ne olduğunu anlamamıştı. Her ne olduysa Larry onu 5 yaşında fark etti. Annesinin çığlıkları Larry'i derin uykusundan uyandırdı. Ama Larry uzun bir süre kabus gördüğü için uyandığını sandı. Yavaş yavaş annesiyle babasının kavga ettiklerini fark etti. Odasından çıkmaya korkuyordu. Tekrar uykuya dalmaya korkuyordu. Dehşet içindeydi, donup kalmıştı. Kalbi küt küt atıyordu. Larry'nin imgelemindeki kabuslar gün boyu aklından çıkmıyordu. Sürekli korkusuna karşın okulda dersleri üzerinde yoğunlaşmayı öğrenmişti. Larry bugün karşı tarafın avukatları onun aklını karıştırmaya çalışırken bile hala yoğunlaşma yeteneği olduğunu söylüyor. Ama bunun için ödediği bedel asla sonuca değmemişti. Larry kendini duyduğu dehşetin nedenini açığa çıkarmaya adadı. Anne babasının onun uyuduğunu düşündüğü zamanlarda sessizce merdivene oturup onları dinleyebileceğini fark etmesi uzun sürmedi. Tuhaf bir şekilde babasının tek laf ettiğini duymuyordu. Küçük kafasını annesinin ağlayışlarıyla dolduruyordu. Beni taciz ediyorsun ve bana hayvanlarından biri gibi davranıyorsun. Bacaklarının arasındaki o korkunç aleti beni incitmek için kullanıyorsun. Neden bir domuzla rahatlayıp beni rahat bırakmıyorsun? Larry oturmuş onları dinlerken kafası karışıyordu. Annesi neden söz ediyordu? Babası onu incitiyordu ve tek kelime etmiyordu. Larry annesine inanıyordu. Neden inanmayacaktı ki? Sözlü saldırı devam ediyordu. Larry'i yanına almıyorsun, onu ihmal ediyorsun. Onun küçük gözlerinin herhangi bir şey için sana baktıklarını görüyorum. Ama sen o orada yokmuş gibi davranıyorsun. Büyük oğlum bir baş belası. Ve onu bu dünyaya getirmek için bana zorla sahip oldun. O doğmayı istememişti. Larry pek çok gece soruna bir çözüm bulmaya çalışarak yatağa döndüğünü anımsıyor. O kendi basit, çocuksu yoluyla bir sonuca ulaşmıştı. Annesi korkunç acı çekiyordu ve bunun için babasını suçluyordu. Babasını ve onun aletini. Ama bu olamazdı. Babası onu seviyordu. Ne de olsa diye düşünüyordu Larry, babam bana süt sağmayı ve tavuklara yem vermeyi öğretiyor. Bana yardım ediyor ve benle konuşuyor. Bu babamın suçu değil. Geriye bir tek seçenek kalıyordu. Annesinin acı çekmesinden kendisi suçluydu. Sorun Larry'ydi. Larry'nin kötü bir çocuk olduğu sonucuna varmış olması ona çok acı vermiyordu. Aslında aradığı cevabı veriyordu. Sadece iyi bir çocuk olmayı öğrenmesi gerekiyordu. Kendisine söylenen her şeyi yapacak, asla cevap vermeyecek ve annesine daha fazla sorun yaratmayacaktı. Larry'nin korkunç bir sonuca vardığını bilmesinin bir yolu yoktu. Ne annesi ne de babası ona sorunlarının kaynağının o olmadığını söylememişlerdi. Böylece Larry annesini memnun etmek için uğraştıkça annesi ona daha fazla sevgi göstermeye başlamıştı. Larry iyi bir çocuk olmakta o kadar başarılıydı ki annesi felaket bir adım attı. Babasından çok annesine iyi davrandığı için onu övdü. Gizli mesaj açık ve yüksek biçimde geldi. Larry'nin annesine duyduğu acımaya kısa bir süre sonra onu acı çekmekten kurtarabileceği sanısı eklendi. Ergenliğe doğru ilerlerken anne babası arasında bir seçim yapmaya zorlandı. Larry ile babası arasındaki uzaklık giderek arttı. Annesi Larry'nin acımasından kurtulmuş, şimdi de onun kendine bağlılığıyla ayakta duruyordu. Larry babasını ihmal ettikçe annesi onu yaşamındaki tek iyi nokta olduğu için övdü. Larry kendisiyle gurur duyuyor ama aynı zamanda da hep korkuyordu. Annesi ona kızarsa bütün dünyası yıkılırdı. Annesi tarafından reddedilme düşüncesi onu telaşlandırıyordu. Larry'nin din eğitimi inancını tamamladı. Evrensel, kiliselerin birleşme öncesi bir Katolik olan Larry, günah çıkarmanın tehditkar şiddetine ve İsa'nın gelinlerinin, rahibelerin korkutma taktiklerine maruz kaldı. Larry o günlerde en çok korktuğu iki şeyin annesini küçük düşürmek ve o zamanlar kendi kendini taciz adı verilen mastürbasyon olduğunu anımsıyor. Larry her şeyden çok bu ikisinin onu sonsuza kadar yanacağı cehenneme göndereceğine inanıyordu. Artık aletin ne olduğunu ve neden bu kadar korkunç olduğunu biliyordu. Ona asla dokunmamaya yemin etmişti. İsa'nın aydınlığa ulaşmış bir gelini, Larry'nin annesini kurtarma yönündeki gerçekçi olmayan isteğini onaylamıştı. Rahibe Larry'ye şöyle demişti. Annene kötü davrandığın zaman onun kalbine zehirli bir ok atmış olursun. Kalbi bu oklarla dolunca annen ölür. Larry'yi kesin yıkımdan kurtaran bir şey vardı, o çalışkandı. Ahırdaki ve bahçedeki çalışmaları muhteşem bir iş ahlakı oluşturmuştu. Çalışması annesini memnun ettiği için Larry 12 yaşına geldiğinde bir işkolik olmuştu. Çoğunlukla yanlış nedenlerle çalışıyor olsa da işi ona önündeki zor yıllarda rahatlamasını sağlayacak dürüst bir gurur kaynağı veriyordu. Larry lisedeki ilk yılında iki büyük çelişkiyle karşılaştı. Çocukların çoğu tarafından reddediliyordu ve aletinin verdiği acıyı ve zevki keşfetmişti. Üst sınıftakiler birinci sınıfta olduğu için onunla alay ediyorlardı. Kendi sınıfındakiler de bir kız gibi çalıştığı için onu küçümsüyorlardı. Kızlar kişisel ilgi alanlarına gülüyorlardı. Rock'n'roll modayken Larry Foxtrot seviyordu. Elvis kralken Larry Andy Williams plakları alıyordu. Jüreli düz saçlar modayken Larry'nin saçları kıvırcıktı. 50'lerin sonunda kullanılan dille Larry bir çıkıntıydı. Mastürbasyon Larry'i sersemletici bir suçluluk tripine soktu. Bu hoşuna gidiyordu ama arkasından gelen acı, alev alev yanan etini düşünmek gece gündüz vicdan azabı çekmesine neden oluyordu. Larry için cehennem aletiyle oynamaya başladığı gün geldi. Larry pişmanlığın ve Tanrı için mutlak periz yapacağı sözünü yerine getirmemenin yanı sıra annesinin yaptığını fark etmesinden de endişeleniyordu. Aletinden zevk aldığı için annesi onu reddedecekti. Onun sözlerini anımsıyordu. Aletini bir domuz üzerinde kullanmayı düşündü. Annesi tarafından reddedilme korkusu Larry için bir telaş kaynağı olmuştu. Annesinin onu onaylamaması düşüncesi Larry'nin taş kesilmesine neden oluyordu. Bir gün Larry yatak odasında oturuyordu. Tam olarak hangi gün olduğunu anımsamıyor. 10-20'li yaşlar arasında olmanın acısı bu günlerin hepsini zifiri karanlık korku tünellerine çevirmişti. Anılar zaman zaman onun kalbine birer hançer saplıyorlar ama Larry bunların nereden geldiğini anımsamıyor. Sıklıkla yaptığı gibi sanki hiç hoşuna gitmiyormuş gibi davranarak penisini okşamaya başladı. Hoşlanmamanın onu suçluluktan kurtaracağını düşünüyordu. Ama işe yaramıyordu. Tam gerçekliğin zevkine boyun eğmek üzereyken odaya babası girdi. Larry donup kaldı. Babası duraksadı ve sonra "Annene söylemeyeceğim." dedi. Odadan çıktı ve bu konuyu bir daha konuşmadılar. Larry'nin en kötü korkuları güçlenmişti. Annesi fark ederse aleti yüzünden babasından nefret ettiği gibi ondan da nefret edecekti. Ama babası ona söylemeyecekti. Bir dakika, Larry'nin zihninde babasının yaptığında büyük bir hata vardı. Larry bugüne kadar babasının onu en ihtiyacı olduğu zamanda terk ettiğini her anımsadığında babasına öfke duydu. Larry zengin ve sınırsız hayal yaşamının onu psikolojik olarak boğulmaktan kurtardığına inanıyor. Larry zeki bir çocuktu ve gerçeklikten ayrılıp imgelem dünyasına bir yolculuğa çıkması kolaydı. Orada sınırlar yoktu, kusur yoktu, onaylanmama yoktu. En önemlisi suçluluk yoktu. Özgürlük duygusu onu uydurma dünyasına geri getiriyordu. Larry'nin hayalleri her zaman bir sığınak sunuyordu. Daha küçükken saklanmak için tavan arasına kaçtığı gibi şimdi de kafasının içine saklanabilirdi. Gerçekten kaçmakta olduğunu asla anlamıyordu. Gündüz düşleri görmenin albenisine tutkun olduğunu bilmiyordu. Sadece rahatlamak istiyordu ve istediğini bulmuştu. Gülme ve çalışma Larry'i düşsel tavan arasından çıkarıp gerçeğe döndürüyordu. Büyük babası ona gülmeyi, doğada çalışmayı öğretmişti. Larry'nin ahırdan ya da büyük babasından her söz edişinde etrafına sıcaklık ve güvenlik duygusu yayması şaşırtıcı değildi. Şimdi Larry'nin alabileceği her türlü yardıma gereksinimi vardı. Evden ayrılmak üzereydim. 20. ayrımın sonu, sayfa 227.